Ayrım 29, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 329. Madenkeşin koynunda muska, cebinde sarımsak olur. Zahmete katlan ki Allah kolaylık kapısını aralasın. Mesut Çavuş, Memduh Çavuş'un emri üzerine göçükten kurtulanları uyandırıp işbaşı yaptırmak için yatakhaneye girdi. Uyuyanlara sokuldu. Suç işlemeye hazırlanan bir insanın ruh haliyle ''Kalkın gençler'' dedi. ''6 saat oldu. İşbaşı yapmanın zamanı geldi.'' Uyuyanların haddinden fazla yorgun olduklarını, kendisini duymadıklarını anladı. Yaklaştı. İlkin Recep'i, sonra onun hemen yanı başında uyuyan Neşat'la Mikail'i dürttü. Recep gözünü açar açmaz ayağa fırladı. ''Buyur Mesut Çavuş, bir emrin mi var?'' Memduh Çavuş'un size istirahatiniz için verdiği 6 saat doldu. Kalkın hemen işbaşı yapın. Geciktiğinizi görürse kızar köpürür bana. Kir pasak içinde ayağa kalktılar. Uykusuzluk ve yorgunluktan dolayı kafasını boynunun üzerinde güçlükle tutuyordu Neşat. Yüzünü yıkamamıştı. Kara sinekler inip inip kalkıyordu. Mesut Çavuş çocuğun perişan halini görünce bakışlarını yamalı şalvarına, tahta zemin üzerinde kömür parçaları gibi duran çıplak ayaklarına, ekmek kırıntılarına ve kırıntılar arasında dolaşan karıncalara kaydırdı. Arkadaşlarını yitirmiş, arkadaşları içinde dolaşan bir karınca olarak hissetti kendini. ''Bak Neşat, sana Memduh Çavuş'un isteğini, emrini bildireceğim, sakın üzülme.'' Merak ve endişeyle canlandı Neşat. Mesut Çavuş'un kadife huylu ses tonunun değişmiş olmasından korktu. Soluğunu Mesut Çavuş'la durduran Recep, Neşat'ın yevmiyesinin kesildiğini sandı. ''Memduh Çavuş senin küfeci Hüsnü'yle yer değiştirmeni söyledi. Bundan sonra 23 numaralı ocağın küfecisisin.'' ''Ben çalışmam!'' diye çıkıştı Neşat. Sesteki ret ve uçurum ahlakından ürktü Mesut Çavuş. Düşüncesini zor anların sağ yanağında yarattığı tiklere ve bu tikleri dikkatle seyreden çarpılmış gözlere yedirdi. İçten doğal bir incelikle ''Akıllı ol Neşat'' dedi. ''Memduh Çavuş senin akrabalarından cesaret aldığını sandı. Bu çocuk haddini hududunu aştı dedi. Ocağını değiştirin dedi.''
''Ben çalışmam!'' diye diretti Neşat. ''Ben Recep'le çalışırım. Recep'ten ayrı çalışmam. Ben çalışmam!''
Çocuğun çelik ışıltısına çalan çıngar duruşu, gözlerini sık sık devirişi ve düşüncesinin dışına savruluşu hassas tehlikeli bir hava yaratır gibi oldu. Mesut emmi, Neşat'ın babası öldü diye söze girdi Recep. El pençe divan durmuş, uysal, terbiyeli bir üslup tutturmuştu. Neşat babasız kaldı. Neşat'ın kardeşi Hızır da öldü. Şimdi ben olmasam Neşat cinlerden korkar. Emir emirdir Recep. Benim bir hükmüm yok. Neşat emre uymazsa döver, nezarete atarlar. Yevmiyesini de keserler.
Neşat emre uyar uymasına da.
Lafı uzatma kurban olduğum diye çıkıştı Mesut Çavuş. Neşat'ın çalışması lazım. Yukarıdan gelen emirlere uyması lazım.
Çalışmam diye direteceği an aklına firar etmek geldi. Amcası Mikail'in aman Neşat başımıza dert açma dercesine bakışıyla karşılaştı. Tamam Mesut emmi çalışacağım.
Ha şöyle akıllı ol diye gülümsedi Mesut Çavuş. Zahmete katlan ki Allah kolaylık kapısını aralasın.
Tayincinin uyurlarken getirip bir köşeye üst üste koyduğu hodalalarını aldılar. Alır almaz da yemeğe koyuldular. Yatakhaneden çıkarlarken, ''Siz ikiniz göçüğü kaldırmaya gidin, Neşat da benimle gelsin.'' Neşat Mesut Çavuş'u izleyerek giriş kuyusuna yöneldi. Kömür tozlarından, molozlardan oluşan tepecikleri geçtiler. Kafasından kaçma biçimlerine ilişkin planlar gelip geçiyordu bir şerit gibi. Kaçıp Bayram, Yakup ve nenesi Zehra gibi dağlarda barınacaktı. Hurdaya çıkmış bir kömür vagonunun altında dimdik duran siyah kediyle göz göze geldi. Kedinin babası Hurşit'in mezarından çıkıp geldiğini sandı. Buharla çalışan dişlilere, mekanik kollara, kuyudan derinlere inen dimdik daracık merdivenlere baktı. Ürkütücü sesler çıkaran kömür tozlarına belenmiş ilkel mekanik asansörle aşağı indiler. Sağda solda ışıldayan karpit lambaları ve güçlü bir hava cereyanıyla karşılaştılar. değişik damarları en kısa yoldan kesen, ana taşıma galerisi olarak kullanılan ve adına taban lağım denilen nemli, karanlık bir galeriye girdiler. Sesleri ve kazma vuruşlarını kat ederek bir kavşağa geldiler. Kömür damarını izleyen bir kılavuz galeriye saptılar. Karşıdan gelen kömür yüklü vagonu durdurdu Mesut Çavuş. 10 yaşına yeni girmiş bir çocuk itiyordu vagonu. Mesut Çavuş'un sesini duyunca kafasını kaldırıp lamba ışığına doğru baktı.
Selamün aleyküm, kolay gelsin Eyüp.
Aleyküm selam, sağ olasın Mesut emmi.
Bak Eyüp, bu çocuk bundan sonra senin yanında çalışacak. Lambasını kaldırıp Neşat'ın yüzüne tuttu Çavuş.
Neşat'ı tanırım diye gülümsedi Eyüp. Bir ocağa 3 küfeci fazla olmaz mı?
Hüsnü'yü alıp yerine bu çocuğu koyacağım. Tam bu sırada galeri karanlığından sözünün üstüne tıslaya tıslaya çıka geldi Hüsnü. Sırtında ağzına kadar kömür dolu bir küfe vardı. Mesut Çavuş lambasını yukarı kaldırıp zorlanan karanlığa dikti bakışlarını.
Hah, Hüsnü de geldi dedi. Küfeni hemen indir Hüsnü. Memduh Çavuş Neşat'ı senin yerine, seni de göçüğün olduğu ocağa tayin etti.
Hüsnü sırtındaki küfeyi indirmeden Mesut Çavuş'a yaklaştı. Yüzünde yokluk hırkasıyla bir ömür karanlıkta yaşamış ve karanlığa yalvarmış mütevekkil bir insanın çilesi vardı sanki.
Beni ocağımdan ayırma Mesut emmi.
Benim elimde bir şey yok Hüsnü. Küfeyi buraya indir. Neşat sırtlasın. Sen benimle gel.
Biz birbirimize alıştık Mesut emmi diye yalvardı Eyüp. Hüsnü'yü benden ayırma. Arkadaş arkadaşın kuvvetidir.
Son cümlenin rahmetli Rıza Usta'ya ait olduğunu anımsayan Mesut Çavuş,
yeni olsun, eski olsun, her kimle çalıştıysanız arkadaşınızdır. İşin kolayına kaçmayın gençler. Size sofra açan, ekmek veren maden idaresine siz de emek verin. Emek vermeyen insan kendisine verilen emeğin değerini bilmez. Bilmeyenin bereketi kıt olur. Bana güçlük çıkarmayın, akıllı olun, uyun emre.
Hüsnü sırtındaki küfenin ağırlığını Mesut Çavuş'un kararlı çıkışıyla hissedebildi ancak. Küfeyi indirdi. Sağ elini tokalaşmak için Neşat'a uzattı.
Ben küfeyi çok doldurdum. Sana ağır gelir. Birazını arabaya koysam taşırsın. O işi Neşat'a bırak Hüsnü. Sen benimle gel dedi Mesut Çavuş.
Hüsnü Eyüp'le kucaklaştı. Neşat'ın lamba ışığında parlayan gözlerine bakarken hepimizi Allah korusun dedi. Neşat Hüsnü'nün gider ayak söylediği bu temenniyi ocaktaki cinlerin çokluğuna yordu. Cinlerin çokluğu karanlığın sancısından, çürümüş su, mantar ve kömür kokan boğucu havasından da belliydi. Daha yeni kabuk bağlamış sırtındaki yarayı düşünerek küfeye yaklaştı.
''Kaldırman zor'' dedi Eyüp. ''Küfeden arabaya biraz kömür aktar.''
Vagon tepeleme kömür doluydu. Küfeden aldığı kömürleri vagonun kömür tepeciğine yerleştirirken birkaç tanesini düşürdü Neşat.
''Koyacak yer kalmamış, ben kaldırırım küfeyi.'' ''Gel sen arabayı itele, küfeyi ben sırtlarım.'' dedi Eyüp.
''Sana zahmet olur.''
''Zahmetine sokayım, zahmet mi olurmuş?''
Kendisine ait yükü bir başkasına taşıtmanın iyi bir şey olmadığını anladı.
''Dur hele, belki kaldırırım.'' diyerek aniden çömeldi. Sırtını küfeye verdi Neşat.
Kollarını kol kayışlarına geçirdi, yekindi, kaldıramadı. Zerreciklerinde uyuklayan tüm güçlerini yüreğinde topladı. Bir daha yekilince kaldırdı. Çatırdayarak yaylanan bacaklarının üzerinde güçlükle durdu. Hareket eden vagonu arkadan izledi.
''Sakın karınca Yasin olma.'' diye söze girdi Eyüp. ''Bir karınca Yasin vardı. Herkes ona peygamber evladı derdi. Aynı yaştaydık. 10 yaşında bu ocakta başladık küfeciliğe. Serçe bacaklıydı. Siki bacaklarından kalındı. Günde 200 küfe kömür taşırdı. Herkes şaşardı. Bütün çavuşlar met ederdi karınca Yasin'i. Boynu çok inceydi. Hızlı gider hızlı gelirdi. Anası çuvaldan bir şalvar dikmişti. Karanlıkta iyi görürdü. Hiç lamba kullanmazdı. Hiç konuşmaz, sohbete katılmazdı. Hep çalışırdı. 4 sene sonra bacakları eğildi, beli eğildi. Sırtındaki yaralar kapanmadı. En sonunda küfeyi kaldıramadı. Kaldırdı düşürdü. Bir daha kaldırdı. Düşürmedi yürüdü.
Demek ki cinler onun kuvvetini aldı.
Eyüp sustu. Neşat'ın boşlukta yankılanan sözünün anlamını yakalamaya çalıştı.
Karınca Yasin'in kuvvetini sırtından indirmediği küfesi aldı. Küfe her yerini eğdi. Sonunda yüzüstü düştü. Küfesinin altında kaldı.
Cinler mi düşürdü?
Cinler mi?
Cinler.
Cinleri minleri bilmem de küfeyi kaldırdım. Yasin'i altından çıkardım. Kenara aldım, sırtını kömür direğine dayadım. Lambayı yaklaştırdım, yüzüne baktım. Yasin'in gözü kurbağa gözü olmuştu. Dışarı çıkmıştı, kanlanmıştı. Ayağı kaldırdım, düştü. Bacakları dışa doğru eğilmişti. Kafasını kömür damarına dayadı, ağladı. Gittim Mesut Çavuş'a söyledim, o da Memduh Çavuş'a söyledi. Sırtladım, yer üstüne çıkardım. Çalışa çalışa kemikleri çıkan yaşlı bir katır verdiler. Yasin'i katıra bindirdik. Köylüsü Hamdi vardı. Yedekledi götürdü. Köye yakın taşlık bir yer varmış. Oradan geçerlerken katır yıkılmış. Yasin'in kafası bir taşa çarpmış. 2 gün sonra da ölmüş.
Firar etmezse kendisinin de bir gün Yasin gibi öleceğine inandı Neşat. Galerinin hafif yokuşu her ikisini de zorlamaya başlamıştı.
Bu ocakta cinler var mı Eyüp? Bu ocakta her bok var. Yerin üstünde ne kadar cin varsa hepsi gelmiş bu ocağa sığınmış. Ben yıldım bu ocaktan.
Cinleri gördün mü?
Ben görmedim. Onlar beni her zaman gördüler.
Nasıl anladın onların seni gördüğünü?
Bu karanlık geçitlerde, bu dipsiz mağaralarda gider gelirim. Bana bakmayıp da kime bakacaklar?
Ben bana bakan cinlerin ayaklarını görürüm.
Işık var mı ayaklarında?
Var dedi Eyüp.
Dönemeci döndü, soluklanmak için durdu. Alnını vagonun kenarına dayadı. Ensesine düşen su damlasının ağlayan karanlığa ait olduğunu düşündü.
Cinlerin ayakları öne değil, arkaya doğrudur. Biz yolu ileriye doğru yürürüz, onlar arkaya doğru yürürler. Ama bizden daha çok yol alırlar.
Yeraltı karanlığında arkaya doğru yürüyen ama mesafeyi ileriye doğru kat eden cin sürülerini hayal etti. Kaşla göz arasında bir cin tarafından ayartılan, cine dönüşüp sürüye katılan ve cinlerle evlenen madencileri düşündü.
Sen kurşun döktürdün mü?
Döktürmedim. Sen döktürdün mü?
Döktürdüm dedi Eyüp. Nasrullah Efendi'nin yüzünü sildiği bir bez vardı. Ece beni sıcak külün üstünde oturttu. Başıma Nasrullah Efendi'nin bezini serdi. Kurşun eritti başımın üstünde. Suyun içine döktü. Su cız etli fokurdadı. O günden sonra cin bin yaklaşmadı bana.
Vagonu yukarı çıkarılmak üzere asansöre soktu Eyüp. Neşat küfesini indirip asansörü beklemeye koyuldu. Eğilip eğilmediklerini anlamak için bacaklarını yokladı. Yanında yöresinde Yasinlerin olup olmadıklarını merak etti. Kuyunun çevresini aydınlatan lambalar, kuyu civarındaki büyük galerilerden gelen küfecileri, atları, katırları, tahkimatçıları, çavuşları, inenleri, çıkanları dikkatle süzdü. İş anında kaçmanın imkansız olduğuna karar verdi. Paydostan sonra hodalasını alıp akşam karanlığına karışmayı akıl etti. Neşat'ın küfeciliğini yaptığı yeni ocakta Kozlulu 3 kişi çalışıyordu. En yaşlıları 50'sini aşan Kertik Kerim'di. Diğer ikisi büyük yeğeni Şemsi ile ortanca yeğeni Durak'tı. Eyüp büyük torunuydu. Yeni küfeciyi ilk fark eden Kerim oldu. Çalıştığı daracık tünelden çıktı, kısa saplı kazmasını bıraktı. Hoş geldin tokasıyla kökünden salladı kolunu Neşat'ın. Ilık iyimser bir iklimde gülümsedi. Halini, hatırını, adını, köyünü sordu.
Küfeci küfecidir, kazmacı da kazmacı. Dünyanın hali budur. Sen daha küçüksün, öğrenirsin. İnsan, insan olduktan sonra gerisi kolaydır.
İnce damara boylu boyunca yatan kazmacılar boyunlarını kırıp Neşat'ı seyre koyuldular. Şemsi babasının gereksiz lakırdılarının yeni küfeci üzerindeki gereksiz etkilerini anlamışçasına gülümsüyordu. Neşat lambaların ince damarda aydınlattığı yüzlerin kendi içinden karşıdaki bir aynaya yansıdığını sandı. Tavandaki bağların seyrekliğine ve bağları tutan tahkimat direklerinin inceliğine şaştı. Yerin üstünde korka korka yaşayan bu insanlar, yerin derinliğine inince ölümle alay eden, şikayetsiz, endişesiz yaratıklara dönüşüyorlardı.
''Ayaklarına sahip çık.'' diye sürdürdü Kertik Kerim. ''Yerde çok çukur var, çukurda su var. Suda bela var. Sen daha küçüksün, ana kuzususun. Küfeni çok doldurma. Su iç, sarımsağın var mı?''
''Yok.'' dedi Neşat.
''Al o zaman.'' diyerek elini cebine soktu. Bir diş sarımsak çıkarıp verdi. Sen nasıl madenkeşsin? Madenkeşin koynunda muska, cebinde sarımsak olur. Ha namus ha sarımsak.
Cinler sarımsaktan korkar mı?
Kerim çocuğun gözlerindeki korkuyu anında algıladı. Kendi çocukluğunu köye müezzinlik eden babasının anlattıklarını anımsadı.
Cinler sarımsağın şifalı kokusuna yaklaşmazlar. Günah işleyip de berzah aleminde cine çevrilenler sarımsağın kokusunu severler.
İnsandan dönme cin insana dokunmaz. Cinsiz ocak olmaz. Cinin olmadığı ocakta da çalışılmaz. Cinden zarar gelmez. Cinden korkanın aklına şaşarım.
Kerim'in son sözleri Neşat'ı sevindirmişti. Testiden birkaç yudum su aldı. Eyüp'le birlikte vagonu doldurdular ilkin. Kafasına düşen su damlalarını sayarak kendi küfesini doldurmaya başladı. Önceki küfenin belini ve bacaklarını haddinden fazla zorladığını düşünerek küfeyi tam olarak doldurmadı. Çöktü, kollarını kayışlara geçirdi, yekindi, kaldıramadı. Kollarının dibinden kopup cin sürüsüne katıldığını fark etti birden. Kıpırdanma isteğini ve gücünü yitirdi. Arkadaşı Eyüp'ün ve diğer kazmacıların sessizce çekilip gittiklerini sandı. Kertik Kerim'in güç veren sıcacık iyimser sesine ihtiyaç duydu.
''Kerim emmi!''
diye seslendi. ''Ne var uşağım?''
''Kollarım, Kerim emmi, kollarım!''
Kertik Kerim çocuğun kollarını bir yere kaptırmışçasına seslenip ağlamasından endişelendi. Girdiği ince damar oluğundan telaşla çıktı.
''Ne oldu, kurban oldum?''
''Kollarım, kollarım gitti Kerim emmi. Cinler kollarımı çaldı.''
Sesteki dehşetin gücü karşısında dona kaldı Kerim. Çocuğun kollarına bakmadan önce karanlığı taradı bakışlarıyla. Direkten lambayı indirdi, yaklaştı. Küfenin dibine koydu lambayı. Sağ eline yapıştı Neşat'ın.
''Bak uşağım, kolun aha burada. Gitmemiş, korkma.''
Sol kolunu yakaladı Neşat'ın. ''Aha, bu kolun da yerinde.''
Küfeci küreğinden büyük iki el tarafından dizlerinin üzerine konulan ellerine baktı Neşat. Kollarının çalınmadığını anladı.
''Korkma uşağım'' diyerek saçlarını sıvazladı Neşat'ın. ''Senden bir şey eksilmemiş. Daha gençsin. Yaşlansan da senden bir şey eksilmez. Ruhun temiz. Senin gözlerinde insan aklı yok. Kuzu gözü, saf, temiz. Ne varsa sen onu görürsün.''
''Benim gözüm cinleri görür mü Kerim emmi?''
''Cin varsa senin gözün cinleri de görür. İçe bakan bir çocuksun. Baktığın yer rahatsız olmaz, zarar görmez. Köyüne gittiğin zaman 3 gün oruç tut. Yeni doğmuş bir kuzunun yanında 3 gün yat. Biraz ağla. Ağlarsan kuzu senin yüreğini dinler. Sende ne kadar akıl varsa hepsini alır. Bir kuzu olursun. Seni kirleten akıldan kurtulursun.
Cin korkusu kalmaz sende. Konuşmazsın, dilin huzura kavuşur, itibarın artar.''
''Ben meşhur olan insanları sevmem. Ben çobanı da sevmem. Sürünün önünde yürüyen kösemeni de sevmem. Şimdi sen kalk, sana yardım etmem. Sana yardım edersen bundan sonraki küfeni kaldıramazsın.''
Büyük bir özgüvenle dolup taştı Neşat. Yekindi, bir çırpıda kaldırdı küfeyi. Galeride iki büklüm yürürken Kertik Kerim'in Recep'e benzediğini, yeraltının küçük karanlığından çıkıp büyük yerüstü karanlığına doğru firar edeceğini ve yeni doğmuş bir kuzunun yanında aklını yitireceğini düşündü. Her yıl aynı kökün üzerinde aynı biçim ve renkte biten her çiçek aklını yitiren bir insandı. O zaman yitirilen her akıl da bir cine dönüşüyordu.
29. ayrımın sonu. Sayfa 338.